Ayrım 23, sayfa 237, 21. kısım. Manhattan, New York, 21 Şubat. Carlo Lombardi, aşağı batı yakası rıhtımındaki kulübün üzerindeki özel bürosunda Kurt Brown'la karşı karşıya oturuyordu. Viskisinden bir yudum aldı. Neler oluyor? Sana göre bir iş, tabii ilgilenirsen. Lombardi sırıttı. Eğer ucunda para varsa her zaman ilgilenirim. Brown, olacak, dedi. Önce bana raporu ver. Lombardi masanın üzerine bir New England haritası yaydı, yüzüklü dolgun parmaklarını haritanın üzerinde gezdirdi. Dostların hala gölün kıyısındaki kulübede. Adamlarım onları izliyor. Nezaket ve dikkatle tabii. Geçen hafta biri daha geldi. Sakallı, dev gibi biri. Belalıya benziyor. Hala kulübede. Son raporda vardı. Brown kaşlarını çatıp öne doğru eğildi. Okudum. Herifin fotoğrafını çektiniz mi? Çekemedik. Bu kez yaklaşmak tehlikeli olurdu. Lombardi haritaya bakıp yüzünü buruşturdu. Aklı başında kim o siktirici yerde oturur ki? Gerçekten de boktan bir yer. Brown, kulübeye gelen o herif, dedi. Kim olduğunu, orada ne olduğunu öğrenmem gerekir. Lombardi omuzlarını silkti. Arkadaşın Arkaşin'e söyle, bir yolunu bulur. Bana gelince, benimkiler daha yakından görsün diye her şeyi mahvetmek niyetinde değilim. Brown'a baktı. Peki nedir? Brown bir dakika boyunca konuştu. Sözlerini bitirince Lombardi bir ıslık çaldı. Ciddi bir iş. Bir ıslık daha. Çok ciddi. Brown cebinden bir zarf çıkarıp masanın üzerine fırlattı. Lombardi zarfı alıp içindeki kalın banknot listesine dokundu. Yeniden ıslık çalmamak için kendini zor tuttu. Ayağa kalktığında yüzünde geniş bir sırıtma vardı. Vince de gelebilir. Umarım beceriklidir. Lombardi gülümsedi. Yetenekli mi? Bayım, sana bir şey söyleyeyim mi? Vince daha beşiğindeyken dişlerini tabancayla kaşırdı. Evet, ne zaman? Sovyet gemisi New York'a 24 saat içinde geleceğine göre bence ne kadar erken o kadar iyi, değil mi? New Hampshire. Slansky pikabı kasabanın ana caddesinde park etti. Concord Caddesi'ndeki otele doğru yürürken sevilme New England aydınlık pencerelerinin önünden geçtiler. Sahnede dans müziği çalan bir orkestra vardı. Garson onları pencerenin yanında, üzerine taze çiçeklerle yeni bir mum konmuş olan masaya götürdü. Yemekler geldiğinde Slansky, ''Burası New York değil.'' dedi. ''Ama buralılar hafta sonlarında bu otele gelirler.'' ''Amerika'ya geldiğimden beri ilk kez dışarıda yiyorum.'' Birden uzun boylu, kıpkırmızı suratlı, neşeli biri masaya yaklaştı. Elini Slansky'ye uzattı. 50 yaşlarında, gri saçlı, hareketleri yumuşak birisi. ''Seni görmek ne güzel Alex. İhtiyar nasıl?'' ''Kendine bakıyor Wall. Bu yaz seni gölde balık avlarken görecek miyiz?'' Adam gülümsedi. İddiaya girebilirsin. Mevsimin başlamasını bekliyorum. Anna'ya baktı. Bütün cazibesini gördü. Slansky'ye döndü. Kabalık etme Alex. Beni kız arkadaşına tanıştırmayacak mısın? Anna, bu Wally Barton. Anna biraz temiz hava solmak için New York'tan geldi. Adam Anna'nın elini sıkıp gülümsedi. Bundan daha iyi bir yere gelemezdiniz bayan. İkiniz şimdi eğlenmeye bakın. Biliyor musunuz Alex? Seni hiç dans edip bacak sallarken görmedim. Buraya artık sık sık geleceksin, değil mi? Fazla güvenme Wally. Adam biraz ötede gözlerini Anna'dan ayıramayan şişman bir kadının yanına oturdu. Anna çevresine bakındığında yakın masalarda oturan bütün kadınların gözlerinin üzerinde olduğunu fark etti. Kimdi bu, diye sordu Anna. Buranın yargıcı. Karısı niye bana bakıyor? Slansky güldü. Anna, burası küçük bir yer. Herkes meraklı. Saçını farklı taraftan ayır, herkes farkına varır. Kıza bakıp gülümsedi. Biliyor musun, bu gece çok güzelsin. Kız arkadaşlarını buradan mı bulursun? Gülümseyip hayır anlamında başını salladı. Pek değil, buraya ikinci gelişim. Anna'ya bakıp, bana biraz kendinden bahset, dedi. Öğrenmek istediğin ne? Birasını yudumladı, bardağını masaya bıraktı. Bana anlatmak isteyeceğin her şeyi. Hayır, dedi Anna. Önce sen kendinden bahset. Bakışlarını kaldırdı, biraz şaşırmıştı. Sonra birdenbire daha rahat göründü. Anlatacak öyle fazla bir şey yok. Belki de sen sorsan daha kolay olur. Nasıl oldu da Amerika'ya geldin? Bardağıyla oynarken kıza ne kadarını anlatması gerektiğini düşünüyor gibiydi. Konuştuğunda bakışlarını bardağından ayırmadı. Ailem Smolensk yakınlarında bir köyde yaşardı. Annemle babam öldüğünde erkek kardeşim ve kız kardeşimle birlikte beni Moskova'da bir devlet yetimhanesine gönderdiler. 12 yaşındaydım. Oradan nefret ettim. Soğuk ve sevgisiz bir yerdi. O zaman hep birlikte kaçmayı kararlaştırdım. Babamın bir akrabası Leningrad'da oturuyordu. Bizi kabul edeceğini düşündüm. Kaçmaya karar verdiğimiz gece yakalandık. Tek başıma ellerinden kurtulmayı Leningrad istasyonundan kalkan trene binmeyi başardım. Leningrad'da vardığımda akraba beni görmekten çok mutlu olmadı. Beni teslim etmek istedi. Sokaklarda dolaştım, sonunda kendimi rıhtımda bir gemiye bakarken buldum. Nereye gittiğini bilmiyordum, aslına bakarsan umurumda da değildi. Tek bildiğim o geminin beni bekleyen kaderim olduğuydu. Tebessüm etti. Ruslar ne der bilirsin, hepimizin içinde yapacaklarımızın tohumları vardır. Ben de gemiye binip saklandım. Sonra ne oldu? 2 hafta sonra üşümüş ve çok aç, Boston rıhtımındaydım. 12 yaşında bir çocuk için epey bir başarı. Hayır anlamında başını salladı. O kadar büyük bir başarı değil. Boston'a varana kadar gemide 4 kaçak daha olduğunu bilmiyordum. O günlerde kaçmak çok daha kolaydı. Vasily'i nasıl buldun? Slansky gülümsedi. Boston'a geldikten sonra da insanların başına dert oldum. Beni aynı Moskova'daki gibi bir yetimhaneye gönderdiler. Tek fark, yemekler daha iyiydi, insanlar da daha yumuşak. Yine de işe yaramadı. Sonra biri parlak bir fikirle beni buraya yollamayı düşündü. İyi birisi Vasily. Rusların en iyilerinden, iyi ve cömert. Ya kardeşlerin, onlara ne oldu? Slansky cevap vermedi. Anna adamın yüzüne baktığında gözlerinde ilk kez bir duygunun pırıltısını gördü. Sanki yüzünde acı dolu bir ifade belirdi. Slansky hemen toparlandı. Anna'ya doğru eğildi. Yüzünde bir tebessüm vardı. Şimdi sıra sende. Ne öğrenmek istiyorsun? Messi'den hoşlanıyor musun? Soruya şaşırdı. Tereddüt edip bir süre uzağa baktı. Bakışlarını çevirdiğinde de Finlandiya'ya kaçtığımda karşılaştığım ilk iyi insandı, dedi. Uzun zamandan beri karşılaştığım ilk dürüst ve iyi niyetli insan. Bana güvendi, yardım etti. Eğer o olmasaydı beni Rusya'ya gönderebilirlerdi. Bunun için Messi'ye teşekkür borçluyum. Hiç evlendin mi Anna? Birden Slansky'ye gerçeği anlatmak istedi ama şimdi bundan bahsetmenin sırası mı, diye sordu. Eğer istemiyorsan değil. Öyleyse istemiyorum. Konuyu değiştirdi. Popov'a güveniyor musun? Güldü. Tabii. Ukraynalılar SS'lerin içindeki hayvanların en korkuncuydu. Hiçbir ayrım gözetmeden kadınlarla çocukları öldürdüler. Ona nasıl güvenebilirsin ki? Bacaklarının arasına bu nedenle mi vurdun? Hak ettiğini aldı. Kendi öğütlerine uyması gerekirdi. Ondan hiç hoşlanmıyorsun değil mi Anna? Onun gibiler haindir. Almanların yanında savaşarak kendi vatandaşlarına ihanet ettiler. Irza geçtiler, öldürdüler. Kızın sesindeki öfkeyi duyup, Popov hakkında yanılıyorsun Anna, dedi. Ana, gerçeği gözden kaçırıyorsun. Rus okullarında size oldukça taraflı bir tarih öğretiyorlar. Ukrayna hep Sovyetlerin parçası olmadı. Lenin'le Bolşevikler ülkeyi istila etti, sonra da Stalin. 5 milyona yakın Ukraynalıyı öldürdü ya da Sibirya'ya gönderdi. Kadın, erkek, çocuk, aileleri köklerinden kopartıp yok ettiler. Katliamın boyutlarını bilemezsin. Sovyet tarih kitaplarında bundan hiç bahsedilmez. Yani Popov başka mı? Savaş suçlusu değildi. Kampta eğitmendi. Hem de en iyilerinden biri. Kaldı ki Kızıllardan da nefret eder. Neden? Kulak savaşı sırasında Stalin Ukrayna'nın bütün hasadına el koyduğunda tüm ailesi açlıktan öldü. Almanların yaptığı korkunçtu ama Rusların Ukraynalılara çektirdikleri daha da beterdi. Anna'ya baktı, genç kadın konuşmadı. Konuyu değiştirmek için peçetesini masanın üzerine bırakıp ayağa kalktı, elini uzattı. Hadi gel, dans edelim. Fazla ciddileştik. Ama dans etmeyeli çok oldu. Yeniden başlamak için hiç de geç değil. Piste doğru yürürlerken orkestra slow müzik çalmaya başladı. Anna'yı kolların arasında tuttu, dans ederlerken Plata'da olanlar, dedi. Senden özür dilemek istiyorum. Ana bakışlarını kaldırıp bir süre adamın yüzüne baktı. Özür dilemen gerekmiyor. Yine de diliyorum, haklıydın. Başından beri gelmeni istemedim ama tahmin ettiğin nedenlerden değil. Bu işe katılarak acı çekmeni istemiyordum. Hala gelmemenin daha iyi olacağını düşünüyor musun? Slansky gülümsedi. Artık o kadar emin değilim. 2 parça süresince dans ettiler. Anna, Slansky'nin onu kendi vücuduna yapıştırdığını, bu yakınlığın nedenli rahatlatıcı olduğunu hissetti. Sonunda orkestra hareketli bir müziğe geçti. Bir adam keman çalarken insanlar bacaklarını kaldırıp indirmeye başladılar. Dans onu güldürdü. Sonunda masaya döndüklerinde salondakilerden bazıları tanışmak için yanlarına geldi. Anna kadınların gözünde kıskançlığı gördü. Slensky gülümsedi. ''Biliyor musunuz?'' dedi. ''Bu kasabada bir bekar olarak kazandığım ünü yerle bir ettim.'' ''Rahatsız mı oldun?'' ''Hiç olmadım.'' Bir erkekle dans etmeyeli çok uzun zaman olmuştu. Ivan'la Moskova ırmağının kıyılarında danslarını hatırladı. Birden bunun çok önce olduğunu düşündü. İçini bir acı kapladı. Yemeklerini bitirmiş, arabaya doğru yürüyorlardı. Slensky, Anna'nın üşümemesi için ceketini genç kızın omuzlarına örttü. Pikaba binerken ikisi de ne yolun karşısına park etmiş koyu lacivert Ford'u ne de içindeki iki kişiyi park etmedi. Döndüklerinde Messi'nin arabasını kulübenin önünde buldular. İçeri girdiklerinde onu Vasili ile birlikte kahve içerken gördüler. Messi Anna'yı gördüğünde gülümsedi. ''İkiniz eğlenmiş gibisiniz.'' Slensky, ''Hepsi eğitimin bir parçası Jack.'' dedi. ''Popov nerede?'' ''Yattı. Yarın sabah erkenden Boston'a yola çıkacak. Bir iskemle çek.'' Kahve içerken 10 dakika boyunca konuştular. Vasili yatmaya çıkınca Messi Anna'ya döndü. ''Üç gün sonra harekete hazırız. Neler hissediyorsun?'' ''Asabiyim.'' ''Konuşmak istediğin bir şey?'' ''Yolculukta lazım olacak kimlikler ve belgeler nerede?'' ''Birazdan o konuyu konuşacağız. Hiç endişelenme. Belgeler asıllarından ayırt edilmeyecek güzellikte. Moskova'ya varmak için ne gerekiyorsa hazır. Başka bir şey var mı?'' ''Hayır.'' Ayağa kalkmadan önce bir süre Slansky'ye baktı. ''Eğer ikiniz için de sakıncası yoksa gidip yatmak istiyorum.'' İkisine de iyi geceler diledi. Messi basamakların tepesinde kaybolmasını bekledi. ''Bu gece onda değişik bir şey var sanki.'' ''Ne gibi?'' ''Gözlerindeki bakış. İkiniz neler karıştırdınız?'' Slansky burdon şişesini bulup birer kadeh doldurdu. ''Dans, yemek, birkaç kadeh. Ona iyi geldi.'' ''Demek forma giriyor.'' ''Beklediğimden de iyi.'' Messi ile Popov ile olanları anlattı. Amerikalıyı gülümsetti. Popov'dan daha iyisini beklerdim. Belki de yaşlanıyordur. Paris nasıldı? Messi, Paris ve Helsinki'de yaptıklarını anlattı. İkiniz Moskova'ya vardığınızda Level'ın sevgilisinin daçasını kullanacağız. Çok uygun. Hem gözden uzak hem de güvenli. Level'ın sevgilisini karıştırmak sence doğru mu? Karışmayacak. Eğer her şey plana göre giderse Anna ile Irina Level'ın trenine binip gidecekler. Ondan sonra Dacia sana kalacak. Messi ayrıntıları anlattı. Slensky karşısında oturan Amerikalı'nın yüzüne baktı. Sanki kafandan bir şeyler geçiyormuş gibi Jack. Messi bourbonunu bitirdi. Kadehini masanın üzerine bırakıp ayağa kalktı. Mac Simon'la küçük kızı hakkında anlattıklarımı hatırlıyor musun? Sanıyorum onları öldüreni buldum. Kurt Brown adını kullanan biri. Moskova'nın kiralık katillerinden. Şu sırada New York'ta kaçak olarak bulunuyor. Orada ne yapıyor? Tanrı bilir ama hayırlı bir iş için olmadığı kesin. Slensky hafifçe gülümsedi. Neden içimden bir ses bana bir şeyler anlatacağını söylüyor? Buran hakkında duyduklarım onun düşünülebilecek en korkunç pislik olduğunu gösteriyor. O herif bir çılgın Alex. Naziler adam sıkıntısı çekip onu bir SS birliğine almadan önce adam öldürme ve tecavüzden Alman zindanlarında çürüyordu. 1945'te Rusların eline düştü. Ruslar ona pek fazla seçenek tanımadı. Ya bizim için çalış ya da ölene kadar Sibirya kamplarının birinde don. Birinciyi seçtiğine saçmamak gerekir. Birinciyi seçtiğine şaşmamak gerekir. Öyleyse ne yapacaksın? Messi pencerenin yanına yürüyüp geri döndü, yüzü öfkeliydi. Brannigan Burak'ını unutmamı istiyor. Oysa senin başka planların var öyle değil mi? Göçmen bürosuyla konuştum. Brown Huber adına düzenlenmiş bir Batı Alman pasaportuyla 3 ay önce gelmiş. Adresini buldum. Brooklyn'de bir daire. Onu ziyaret etmek istiyorum. Bakalım gerçekten de o mu? Eğer oysa onunla görülecek bir hesabım olacak. Ya Ruslar? Yapabilecekleri hiçbir şey yok. Brown kaçak olarak geldi. Ruslar onun varlığından bile söz edemez. Ziyaretine gittikten sonra varlığından falan bahsedilmeyecek. Ya Brannigan? Eğer iyi çalışırsak haberi bile olmaz. Çalışırsak mı? Messi'nin sesi umutluydu. Senin de bana yolda eşlik edeceğini düşünmüştüm. Sadece ikimiz. Birinin arkamı kollaması gerekecek. Anna burada Vasili ile kalabilir. Ne yapacağını iyi biliyorsun değil mi Jack? Messi evet anlamında başını sallayınca Slensky yeniden sordu. Ne zaman? Yarın. Messi ve Slensky New York'a gitmek üzere kulübeden ayrıldıklarında saat 7'ye gelmişti. Dimitri Popov ondan önce davranmış, 6'da Boston yoluna koyulmuştu bile. 10 dakika sonra Popov, New York plakalı bir Packard'ın yanında hızla geçtiğini fark etti. 5 dakika daha sonra aynı Packard'ın yolun kenarında durduğunu, şoförünün ön sağ lastiği öfkeyle tekmelediğini gördü. Adam elini kaldırıp işaret etti, Popov arabasını sağa çekip camı indirdi. ''Sorun nedir?'' ''Karda bir çukura girdim. Soruyorum size bayım, biz bunun için mi vergi ödüyoruz?'' Adam elindeki krikoyu kaldırdı. Cant 5 sentlik para gibi büküldü. Üstelik krikom da kırık. ''Sizde bir kriko var mı?'' Popo homurdanarak arabadan indi. İnce bıyıklı adam işe yaramaz biriydi. Zaten göbeğinden, yüzüklerle dolu tombul parmaklarından da anlaşılıyordu. Popov arabasının bagajından krikoyu çıkardı, adama uzattı. Sonra fikrini değiştirip adamı bir kenara itti. ''Bana bırakın.'' ''Teşekkürler bayım, siz bir meleksiniz.'' Lastikte bir hasar göremedi. Daha yakından bakmak için eğildiğinde ensesine inen bir demir parçasını hissetti. Dönmeye fırsat bulamadan ikinci darbeyle yıkıldı. Bir ayak taşaklarını ezdi. Acıyla bağıramadan ayak sesleri ve şişkonun bağırışını duydu. ''Pezevengi, arabaya atın.'' Popov yaralı bir ayı gibi acıyla kükreyip ayağa kalkmaya çalıştı. Bir kör gibi koca yumruklarını sallıyordu. Yumruğunun sert bir şeye çarptığını hissedip bir çığlık duydu. O sırada arkadan başka bir demir parçası ense köküne indi, sırt üstü yuvarlandı. Sonra koluna sert ve sivri bir şey saplandı, etraf karardı. Ayrım sonu, sayfa 245.